Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, geçen hafta verdiğimiz malumat üzere bu haftada Kırk Ambar programında muhterem hocamız Ergün Yıldırım hocamla beraber sizlerle birlikte olacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Önce seyircilerimiz adına ve kendim adına sizleri burada ağırlamaktan tekrar onur duyuyoruz diyelim ki mevzuyu oradan bağlayalım.
Eyvallah.
Onur nedir, nasıl bir şeydir, kimlerin diline yakışır, kimlerin diline yakışmaz, buralardan da bir ipucu verelim programa dair. Hocam malumunuz içinde bulunduğumuz ay veya içinde bulunduğumuz hafta maalesef bir yerle işaretlenmiş bir hafta haline geldi. Malum bazı ekipler tarafından isimlerini bile burada anmayı ben ortamın nezahatine uygun görmüyorum ama evet. İşte onur yürüyüşü, onur haftası falan filan gibi bir kisveyle bazı etkinliklerin düzenlendiği bir hafta. Gene Allah-u Teala'nın tabii hikmeti, koronanın nimeti midir diyeceğiz bilemeyeceğim. Bu pandemi sebebiyle ertelemişler, online falan yapılacakmış diye bir şey duydum ben. Yoksa malum bunların kutsal olmadığı için Ramazan, Mamazan fark etmiyordu. Yapıyorlardı evet. Bu gösteriyi, bu yürüyüşü. Şimdi tabii bunun daha da altına inelim isterseniz.
Evet.
Sizin de güzel bir yazınız oldu.
Sağ olun.
Geçtiğimiz gün Yeni Şafak gazetesinde hakikaten istifade ettik. Oradan hareketle bazı şeyler karışıyor. Oradan bu kavram karışıklığını bilerek istismar ediyorlar. Bu kavram karışıklığı üzerinden insanları zihinlerini algıyla yöneltmeye çalışıyorlar. Öncelikle bunun bir normalite olduğunu, anomalite olmadığını, bunun bir patoloji olmadığını, işte insanların doğasında böyle bir şeyin olabildiğini falan filan ileri sürüyorlar. Akabinden de açtıkları alan üzerinden ilerleyerek bir mevzuya oturtmaya çalışıyorlar. Tabii anlaşılmaz bir şekilde belli bir el tarafından, belli bir güç tarafından büyük bir sermaye bunlara destek olarak pompalanıyor. Büyük bir iletişim network'ü bunların şu anda emrine verilmiş durumda. Bu anlamda büyük bir sosyal baskı kurgulanıyor. Yani aleyhe
evet.
Bir şey. Yani
evet.
Bütün söylem sözde liberalizm ve özgürlük üzerine ama onlara bir evet. Şey söyleme özgürlüğünüz yok.
Yok.
Yani özgürlük sadece onların istediğini gibi davranabilmesi, yapabilmesi. Aslında ben birazdan değinmek istiyorum. Bu liberalizmin genel patolojilerinden biridir. Buradan hareketle hocam bir giriş yapalım isterseniz.
Buyurun.
Durumun vehameti ortada ama sizin öngörüleriniz, evet. Sizin tespitleriniz nasıl?
Evet.
Buyurunuz.
Hakikaten çok büyük bir olumsuz, kötü dalgayla yüz yüzeyiz. Bu dalga toplumun kültürel dünyasını, inanç dünyasını alt üst ediyor. Normlarını yıkıyor, değerlerini yıkıyor. Çok büyük bir sel adeta. Bu büyük sel çarpıyor, gidiyor. Hiçbir duvar, hiçbir sınır, hiçbir norm, hiçbir kural tanımıyor. İnsanların asırlarca üzerinde uzlaşarak benimsedikleri, geliştirdikleri değerler var. İnsanların yine inandıkları, diyelim biz Müslümanlar, vahye inanırız ve vahiy mutlak bilgidir. Allah'ın bize peygamberleri aracılığıyla gönderdiği son vahiy Kur'an-ı Kerim'dir. Mutlaktır, hakikattir ve biz bunlara inanarak yaşarız. Bütün bunları, örfleri, ondan sonra bu değişmez hakikatleri, normları ezip geçen bir sel, bir taarruz var bu. Bu taarruz bence savaşlardan da, kıtlıklardan da, salgın hastalıklardan da çok daha tehdit edici. Çünkü bunlar insanların ruhlarına, inançlarına saldırıyorlar. Çünkü bunlar insanların hakikaten nesillerinin sağlıklı bir biçimde varoluşu sürmesi süreçlerine saldırıyorlar. Bunlar yine çok farklı maskeler kullanıyorlar. Yani bir sel gelip bende yıktığı zaman diyoruz bu bir afet. Bir kıtlık olduğu zaman afettir diyoruz. Koronavirüs olduğu zaman virüs diyoruz, salgın diyoruz. Ama bunlar kendisini özgürlük maskesiyle sunmaya çalışıyorlar. Bu tehdit edici bir şey. Çünkü özgürlük günümüzde çok yükselen bir değer. Ve bireysellikle beraber birbirini besleyen bir değer. Özgür olmak, birey olmak. Nihilizm de aynı zamanda eşgüdümlü olarak yürüyen bir şey. Özgür olmak çok insanlara cazip gelen bir şey. Ben kendimi herhangi bir kabilenin, mezhebin, efendim, ülkenin şuyun buyun etkisinden kalmayarak ben benim. Böyle bir ideolojiden besleniyor bu özgürlük. Bireyciliği, bencilliği yükselten bir özgürlük anlayışı. Tam da bu özgürlük anlayışı cinsellik konusunda, mahremiyet konusunda aile ilişkileri yeniden yorumlanıyor ve insanların bir kısmı biz işte cinsel sapkınlıklar oluyor ama yani homoseksüel, heteroseksüel, biseksüel vesaire, eşcinsellik, bütün bunlar ciddi anlamda sapma ama özgürlük deyip bunu savunuyorlar insanlar özgürlük maskesiyle. Bu insanlara hoş geliyor. Hani Kur'an'da bazen ifade edilir, nefisleri onlara hoş gösterdi. Nefisleri onlara hoş gösterdi. Yani bizim aslında bir takım benlik dünyamızın içinde yer alan olumsuz yönler var. Bu olumsuzluklar, işte bunlar psikologlar tarafından çeşitli kavramlarla ifade ediliyor. Karanlık bir dünyamız var aynı zamanda. Bizim İşte bilinç dünyamızın bir karanlık yönü
nefse
var.
Nefse emmare dedi, değil mi?
Nefse Kur'an'ı emmare gelelim. Diyoruz buna. Bu karanlık dünya bize hoş geliyor bazen. Bu bize hoş gösteriyor. İyi, kötü olan şeyi.
Heva
kötü
ve
olayan,
heves.
Heva ve hevesi, aşırı arzularımızı, şehvetimizi, tamamıyla şehvete kapılmak, tamamıyla arzuya mahkum etmek. Bunlardan baktığımız ve bunlardan bize hoş geldiği için biz özgürlük sanıyoruz. Bu bir özgürlük değil aslında. Bir insanın sınırları yok etmesi, basması, çiğnemesi, değerlere basıp gitmesi. Dolayısıyla belli bir yıkıcılığı var. İnsanın bedenine yıkıcılığı var. Somut araştırmalar
nesline
yapılmış.
Var, bedenine
mesela
var.
Mustafa Merter Hoca'nın nefs psikolojisinde bu araştırmalardan bahsediliyor. Amerika'da yapılan araştırmalar bunlar. Eşcinsel olanlarla normal insanların hayatta ki alkolizm, madde bağımlılığı gibi kötülükler oranı nedir mukayese edilmiş. Mesela bu sapkın eylemler içinde olanlar çoğunlukla çok daha yüksek oranda alkolizmle karşı karşıya kalmışlar. Çok daha yüksek oranda madde bağımlısına yönelmişler. Çok daha fazla çatışma tutumlarına yönelen, geçimsiz olan insanlar olmuşlar. Çünkü anormal bir şey, bu anormallik, psikolojik olarak anormallik, tutum olarak anormallik, ondan dolayı bu anormallikler de rahatlıkla kötülüklere yönelebiliyor. Değersizleşiyor. Değersizleşince istediğin kadar iç, istediğin kadar evet. Madde bağımlısı ol. Hatta bazıları bugün sosyal medyada da geziyor bu, ensest ilişkilerini savunmaya başlıyor. Yani özgürlüğü oraya kadar vardırıyor. LGBT adı altında. Bu rakamlar da uzayıp gidecek yani.
Bunlar hocam, her şeyi canım her istediğini oraya. Yaparım diyen freni evet. Boşalan bir kamyon nerede durur ki?
Hiçbir yerde duramaz hakikaten öyle. Bir yere çarpar yani.
Çarpar.
Ya birisi ona çarpar ya o birisine çarpacak. Çok tehdit edici bir şey. O nedenle yıkıcı bir şey. Hem kendi bedenine, ruhuna zarar veriyor hem de diğer yerlere zarar veriyor.
Hocam şimdi önemli bir pencere açıldı. Bir, kendi bedenine zarar vermesi var. Fıtrata aykırı, temayüle aykırı. İkincisi, nesle zarar vermesi var. Şimdi evet. Hukuki kısmına çok değinmeyeceğim ama anayasalarda evet. Kesin hüküm var. Devlet nesli ve gençliği korur koruma. Her devlet böyledir. Korumakla mükelleftir netice itibariyle. Yani bugün çoğu ceza kanununda mesela intihar diye bir suç vardır. Evet. Şimdi siz diyebiliyor musunuz ki bana sana ne ben intihar? Çünkü sen devletin bir bireysin. Toplum, ulusun, milletin ne derseniz deyin bir ferdisin. Seni korumakla devlet mükellef. Şimdi bir yanda aynı akıl 4-5 yaşındaki çocukları evlerden alıyor. Zorunlu eğitime tabi tutuyor. 12 sene. Abi sana ne bu benim çocuğum? Ben bu çocuğu eğitime vermeyeceğim. Bu çocuğu tarlada reçber yapacağım veya hiçbir şey yapacağım derseniz diyelim demiyorum ama evet. Diyor ki bir dakika bu senin çocuğun çocuğun değil. Bu kamunun bir ferdi, ulusun bir bireyi, yarınların bir bireyi. Dolayısıyla buna eğitilip eğitilmemesi senin verebileceğin bir karardan daha üst bir karar diyor. Değil mi?
Evet.
Bütün modern algılarda bu. Peki o zaman 4-5 yaşındaki bir çocuğun siz cinsiyetini yarın öbür gün kendi tercih etsin gibi bir patolojiye sokulmasını nasıl savunursunuz?
Evet. Şimdi aslında 4-5 yaşındaki bir çocuğun kendi başına karar verme imkanı yok.
Yok. Birileri yani, onun adına karar veriyor. Öyle
sosyologlar
böyle.
Da söylüyor, psikologlar da, hukukçular da, reşit Değil mi? Fıkıhta da geçer bu.
Aynen öyle.
İslam hukukunda.
Askıda geçersizlik vardır 15'e kadar. 18'den sonra gerçek vesaire.
Dolayısıyla insanın bu zamana kadar hayatı üzerinde karar veren anne ve babasıdır. Fakat bu zamana kadar sosyal öğrenme içinde geçiyor hayatımız. Biz öğreniyoruz.
Tabii.
Ve kişiliğimiz oluşuyor. Şimdi bunlar, bu sapkın çevreler gidiyorlar. Çocukları mesela BBC'de bir program yapmış bunlar ve bu transgender, transgender diye bunlar çocukların bedenleriyle oynuyorlar. Bu cinsiyet algılarıyla, tutumlarıyla oynuyorlar ve onları yönlendiriyorlar. Dolayısıyla sosyal öğrenmeyle aslında onları eşcinsel yapıyorlar.
Hale getiriyorlar.
İnsanın, araştırmacılar ortaya koyuyor. Nevzet Tarhan Hoca 9 sene Amerika'da bu vakalarla ilgili çalışmalar yapmış. Çok enteresan tespitleri var. Diyor ki biyolojik olarak, yani bu bildiğimiz bir şey, insan ya X ya da Z kromozom, birisi erkek kromozom, diğeri yani eril, diğeri dişil.
Evet.
Üçüncü bir kromozom yok.
Yok.
Yani biyolojik olarak üçüncü bir kromozom yok. Dolayısıyla insanın efendim üçüncü cinsiyetinden bahsediyor. Üçüncü cinsiyet şey diye bir şey yok. Fakat insan doğduktan sonra aynı zamanda yine araştırmalarla tespit ediliyor. Erkek eril özelliklerine veya dişil özelliklerine göre yetiştirilmesi. Buna sosyal öğrenme diyoruz, kültür diyoruz, inanç diyoruz, değer diyoruz. Bunlarla insanlar yetiştiriliyor. Ve erkek erkek olacak biçimde kültürel olarak yargılar, değerler yükleniyor.
Tabii.
Kız da, kız çocuğu da kız olacak biçimde yükleniyor, başlıyor, yetiştiriliyor.
Oyuncağından başlıyor, değil,
değil mi? Tabii.
İsminden başlıyor.
İsminden başlıyor. Yani giyiminden başlıyor, oyuncağından başlıyor, tutumlarında başlıyor.
Doğru.
Farklılaşmasına dikkat edecek biçimde mesela bedeniyle çocuğu beslerken, anne baba yaklaşırken, severken ona göre bu farklılığa dikkat ederek davranıyorlar.
Bazı farklılıklar bilahare öne çıkartılıyor.
Öne çıkarılıyor. Ve bu bir kişilik oluşumuna katkı sağlayan bir şey. Şimdi bu eşcinseller başlıyorlar 0-5 yaş grubunu denetlemeye, çocukları yönlendirmeye ve onlar üzerinde kendi ideolojilerini inşa etmeye.
Heh.
Bunu da bütün eğitim programlarına, dizilere, filmlere vesaire yerleştirmeye çalışıyorlar.
Şöyle bir tespit yapalım hocam o zaman. Sizin ilim adamı kimliğinizle bunun altını çizmiş olun müsaadenizle. Aslında bunların iddia ettiği gibi bir tabula rasa yok.
Tabii.
Beyaz masa yok.
Yok.
O beyaz masayı, çünkü söylem şu. Biz efendim burada bir beyaz masa var. Bunu bırakalım. Din anlamında da böyle. Cinsiyet anlamında da böyle. Çocuk belli bir yaşa gelince kendisi seçiyor. Hayır. Orada da aslında bir masa var. Bunların yaptığı o fıtratla gelen maddeyi bozuyorlar.
Evet.
O ilk 5 yaşta, 7 yaşta o fıtratla gelen düzeni bozup üzerine kendi bozuk düzenlerini inşa edecek bir tohumlama yapıyorlar.
Aynen öyle.
Dolayısıyla dinde de böyle bu. Efendim diyor ki mesela dinini büyüyünce kendi seçecek. Ya bunu ben sorana şunu soruyorum. Kaç yaşında? 18 yaşında kendi, ben hiç dinin terkinde bulunmadım. Bir de meziyetmiş gibi anlattım. Kendi seçecek. Peki kardeşim, sen bu çocuğun ilkokula giderken çekip karşına, sen ilkokula gidecek misin yavrucuğum? Gideceksen hangi okula gideceğini dolaş, kendin karar ver dedim mi? Demedin. Bu çocuğu 5-6 yaşında baleye verdin mi? Verdin. 10 yaşında keman dersi aldırdın mı? Aldırdın. 12-13 yaşında yarış atı gibi kurslara ver. Hiç kendi fikrini sordun mu?
Yok.
Bu çocuk belki ben bir sahil kasabasında balıkçı olacağım baba.
Evet,
dedim
evet.
mi sana? Hadi evet. desin bakayım haddi bütünse. Diyemedi. Buralara kadar gelince sen değil otoriter.
Evet.
Siz anlarsınız söylemi. Evet. Totaliter bir baba oldunuz.
evet.
Ha iş dine gelince.
Evet.
İş cinsiyete gelince.
Evet.
Abuksun nihilist bir baba oldunuz.
Evet.
Bunun adı affedersiniz gavurluktur yani.
Yani burada efendim bireysel olarak tercih etsin diye bir şey olmaz. Biz Müslümansak bizim hakikatimiz var. Ona teslim oluruz. Vahiy var, peygamber var. Bunların ortaya koyduğu, getirdikleri var. Müslüman buna teslim olur, çocuklarını da ona göre yetiştirir. Avrupa'nın en seküler kurumlarında dediğiniz gibi çocukları yönlendirme yapmıyorlar mı? Yani şu liseyi seç, yok şu üniversiteyi seç, değil mi? Şu ortaokulu seç diye yani.
Bizde de
en öyle. Liberal, en özgürlükçü ülkelerde böyledir yani. Eğitimde bunu gösteriyorlar, yapıyorlar. yönlendiriyorlar. Efendim din konusuna gelince, hakikat konusuna gelince nihilist davranıyorlar. Çünkü burada işte yani bu Avrupa'yı modern anlamda veya birey düşüncesinin ne kadar din konusunda sekülerleşerek var olduğunu gösteriyor. Yani diğer alanlarda bu kadar bir özelliği yok bireyin, ama din konusuna gelince tamamen seküler davranılması isteniyor. Tamamıyla dinden arınık bir birey kimliği inşa edilmeye çalışılıyor.
Hocam aslında şöyle bir acizane tespitim var. Bireyi, geçen güzel bir yazı vardı, bir makale. Bireyle ferdi analiz ediyor. Yani bizim bizim mefhumumuz ferttir mesela. Hatta ferdiyet sırrı vardır.
Şahsiyet diyoruz.
Şahsiyet, ferdiyet buyurduğunuz gibi. Batı kültüründe birey vardır. Birey soyutlanmış, çıkartılmış, kendi başına bırakılmış bir kavram daha ziyade. Ferdiyet ise daha unik, daha kendine has, kendine münhasır ama bir değer kavram. Şimdi bireye ilişkin bu yapılanmalara baktığımız zaman hocam, hep şu benim dikkatimi çekiyor. Biraz ilginç şekilde geçen haftaki Ayasofya konusuna dönüyor iş. Hı hı. Orada dedik ya, bu modern algının veya postmodern algının bir algısı var. O da şu: bir mefhum kıymetli olacaksa her tür kültürel, insani değerden arındırılmalı, tasfiye edilmeli. O böyle yalın, değersiz, kimliksiz bir hale bürünmeli diyoruz ya.
Evet.
Şimdi bu insan için de sanki böyle. Diyor ki insan dinsiz, imansız olmalı birey olacaksa diyor. Cinsiyetsiz olmalı diyor. Ahlaksız, kimliksiz olmalı diyor. Burada sanki gelecek olan büyük bir global, ulusal üstü düzene köle olacak, sorgusuz kabul edecek, kimliksiz, şahsiyetsiz insan inşası teorisi var gibi geliyor. Bir hazırlık var gibi geliyor.
Şimdi burada tabii bireysellik ve özgürlük yanılgısı var aslında. Çünkü insan sadece bütün meydan okumasını, bütün özgürlük mücadelesini cinsellik alanında ortaya koymaya başlıyor. Buraya yönlendiriliyor insan. Halbuki insanın hayatta kalabilmesi için diyelim karnını doyurması gerekiyor. Adil yaşaması lazım. Zulme uğramaması gerekiyor. Daha böyle birçok başka değerler var insanın ayakta kalabilmesi için. İradesini kullanabilmesi için. Biz mesela özgürlük kavramı yerine daha çok irade kullanıyoruz aslında.
Evet.
Ya irade, bir insanın doğruyu ve yanlışı seçebilme yeteneğine, kabiliyetine, potansiyeline sahip olabilmesi.
Ve bu alana ilişkin bir serbestisi olabilmesi.
Bir serbestisi olabilmesi. Şimdi her şey cinsellik alanına taşıdıkları için kapitalistler son dönemde artık kapitalist patronların zulmüne, emperyalizmine, ondan sonra diğer birçok alandaki yapılanmalarına karşı hiçbir tepki gösterilmiyor. Tamamıyla dikkatler buraya çekilmiş. Tamamıyla git erkekle kadın birbiriyle kavga etsin. Karıyla koca birbiriyle kavga etsin. Cinsle karşı cins kavga etsin. Kavgayı buraya taşıyorlar. İsyanı buraya taşıyorlar. Buraya transfer ediyorlar. Özgürleşme aslında, iradileşme, özgürleşme kötülüklere karşı. Yani bir şeye kul olmamaya karşı verilen bir mücadele. Ama onu alıyor, başka bir alana sevk ediyor. Bu insana aynı zamanda hem görünürde belki ya sen artık kendi sözcüsüsün, Tanrı'yı bile reddediyorsun, artık Tanrı sensin gibi bir şey görüntü veriyor.
İnsan her şeyin ölçüsü
değil
veriyor.
Mi? Sen her şeyin ölçüsüsün yani. Kim karar verebilir? Böyle de olur, öyle o da olur, şöyle de olur. Ama aslında sonuçta olanlara baktığım zaman iş başka bir yere gidiyor. Dediğiniz gibi bir köleleştirmeyi getiriyor aslında. Yani bütün değerleri basıp geçen bir insan bir süre sonra aslında hiçbir şeye inanmayan, her şeyi de yapabilir diye düşünen, yani efendim madde bağımlısı da ol, alkolist de ol, adam da öldür, isyan da et, evi de yak, her şeyi yap.
O
her
şeyi yapabilir alanı bulunur neticeyi.
Böyle bir yönelim var. Fakat bu insanı nereye götürüyor aslında? Bir işte nefsi, en düşük nefis olan
nefsi emmareye götürüyor.
Nefsi emmareye götürüyor. Bir de toplumsal hayat olarak aslında harmoniyi bozuyor. Toplumlar bütünlüklerini korumaktan uzaklaşmaya başlıyorlar. Ortak değerler, ölçüler kaybolmaya başlıyor. Huzursuzluk artıyor. Bireylerin mutluluğunu yüceltirken bireyin mutluluğunu da haz üzerine dikkat ediyorsanız
doğru.
Tamamıyla cinsellik haz üzerine yoğunlaşan bir mutluluk var. Bunu kullanıyorlar. Freud'la birlikte bu içgüdülerin yüceltilmesiyle gelen bir şey bu. Ve şimdi bunu bu hareketle bir de ters yüz ederek, yani mesela onur kavramını düşünelim.
Değil mi?
Biz namus kavramını korkuyoruz, ağzımıza almıyoruz ama öz Türkçesini bunlar alıp namussuzluk yaparak, onursuzluk
onur,
yaparak
onur diyorlar.
Ve buna onur diyorlar. Düşün yani. Ya efendim kırmızı rengi kullanıyor, yok beyaz diyor. Ve bir de beyaz demedin mi diyor ki sen diyor yanlıştasın diyor, bize karşısın diyor.
Hocam isterseniz ona ikinci bölümde bir ara verelim.
Tamam.
O bu faşist diyeyim unsuru var bu hareketin.
Evet.
O da orada girelim isterseniz. Kısa bir aradan sonra ikinci bölümde programımızın beraber olacağız muhterem dinleyenlerimiz.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Efendim Ergün Yıldırım hocamızla beraber Kırık Ambar programında bu eşcinsel görüşlere ilişkin, sapkın ideolojilere ilişkin toplumda, dünya çapında, bu sadece Türkiye'nin de problemi değil. Hatta belki biz görece olarak kendi dini ve kültürel altyapımızdan dolayı bunu zavallı diyeceğim, batılı toplumlara göre çok daha hafif hissediyor olabiliriz. Maalesef bizde de arttı ama bu batıda çok daha şu anda çığırından çıkmış halde. Amerika biraz direniyor. Amerika toplumunun o vasat yapısı, yani o işte redneck dediğimiz daha Amerikan toplumunun orta sınıf yapısı biraz direniyor ama batı falan şu anda, hele Kuzey Batı Avrupa falan tamamen kaybetmiş durumda Şirazeyi. Hocam sizin dediğiniz bir noktadan devam edelim. İlk programın ilk kısmında. Yani öncelikle kırmızıya beyaz diyorlar. Siz ona ya bir dakika bu beyaz değil dediğiniz zaman da sizin üzerinize çullanıyorlar.
Evet.
Şimdi program başında ben biraz ifade etmeye çalıştım. Bu liberalizme ilişkin. Ya özgürlük dediğimiz zaman aklımıza liberalizm geliyor çünkü.
Yani klasik liberalizm değil, de bir belki. Değil. Bu
değil.
Daha post
post-liberalizm.
Post-liberalizm belki.
Ama bir metodoloji, benzerliği var. O da şu. Bu Tegelinkbaum diye bir adam, bir İsveçli felsefe profesörü ama aslında da bir papaz bu.
Evet.
Hatta İsveç Kraliyet Akademisi üyesi de bir adam. Fakat daha sonra Müslüman olduğunu duydum ama teyit edemedim, bilemiyorum. Onun Demokrasi Miti diye bir kitabında şöyle bir şey söylüyor. Hı hı. Uzunca bir liberalizm eleştirisi yapıyor. Ve sonra diyor ki aslında bakın diyor, liberalizm en büyük baskı aracıdır diyor.
Evet.
Nasıl? Her görüş diyor kendi fikrini ortaya koyar ve budurur diyor. Liberalizm ise size hiçbir görüşe bağlanmaman gerektiğini empoze eder diyor.
Evet.
Şimdi bu sizin bütün kayıtları, yani insan nasıl ki fiziki coğrafyada, fiziki alemde koordinatlarla konumlu değil mi? Şimdi Ergün hocam nerede dediniz ama bunun bir biyometri var. Şu enlem, şu boylam, şu koordinatta. Şimdi insan da böyle psikolojik, sosyolojik olarak.
Evet.
Buradan koparıyor sizi liberalizm aslında. Şimdi buraya da geldiğimiz zaman ya şu var, bu iş nereden çıktı? Önce bir hoşgörü gösterin diye başladı. Değil mi? Şimdi nereye çıktı? Hoşgörü göstermezseniz siz şöylesiniz, böylesiniz denmeye başladı.
Evet, tehdit.
Tehdide döndü iş. Öyle. Yani tam tersi, hoşgörü adı altında sizin onlara hoşgörü göstermemenize dönük bir saldırgan tavır var ortada.
Evet.
Biraz ben buradan gitmek istiyorum.
Bu çok önemli. Dediğim gibi önce dili değiştirmeye çalıştılar. Yeni bir epistemoloji ortaya koydular. Bizi kendi dilimizden kopardılar. Yani o nedenle biz namus demekten korkuyoruz. Ama onlar kalkıp namus kesilmesinin öz Türkçesini namussuzluk için kullanabiliyorlar. Ve yine homofobik gibi bir kavram ürettiler. Ve bu homofobikle kendisi gibi düşünmeyen insanları damgalıyorlar, ötekileştiriyorlar ve insan düşmanı diye gösteriyorlar.
Evet.
Halbuki bu hareketlerde ciddi anlamda heterofobi de var.
Tabii.
Bunlar kesinlikle evliliğe karşı, cinsel evliliğe karşılar. Aile kurmaya karşılar. Aile olarak yaşamayı bir hücrede yaşayan mahkuma benzetiyorlar.
Arkaik bir şey diyorlar buna.
Yani,
değil mi?
Evet.
İlkel bir şey diyorlar.
İlkel bir şey diyorlar.
Eleştiriyorlar, hakir görüyorlar.
Hakir görüyorlar, aşağılıyorlar, küçümsüyorlar. Ama partner yaşamayı teşvik ediyorlar bunlar mesela. Dolayısıyla bu sonuçta bunlar bir yandan bizim mahremiyetle ilgili dilimizi, kültürümüzü, algımızı ironiyle, parodiyle ters yüz ederken
özellikle mizahı kullanıp
karikatürize ediyorlar, küçümsüyorlar. Kimsenin işte efendim beden benimdir. Orada da bir bireycilik, bencillik vurgusu var aynı şekilde. Ve bunlar toplumsal değerleri ve kültürü yok sayıyorlar bir yanda. Ben derken, yani ben derken, ben Ergün Yıldırım dediğim zaman aynı zamanda ben bir şeyde yaşıyorum. Bir akraba çevrem var.
Tabii.
Babayım, işte kocayım, efendim, ondan sonra oğlum, evladım, ondan sonra bir sınıfın insanıyım. Aynı zamanda bir dinin mensubiyetiyim.
Aidiyetleriniz var ve bunlar çok, sizi siz yapıyor.
Yani insanı insan yapan bu aidiyetlerdir.
Doğru.
Bu aidiyetleri reddederek insanın bir başına yeryüzünde var olması mümkün değil. Bu anarşist görüş, nihilist görüş kesinlikle ütopisttir, bir karşılığı yok ve yıkıcıdır. Sosyal mesuliyetleri de yok ediyor bu aslında.
Toplumları yok ediyor
aslında. Hayatı da zorlaştırıyor, toplumu da zorlaştırıyor. Hem kolektivizm problemli, hem de bu bireycilik problemli. İndividüalizm diyorlar ya İngilizce'de. Dolayısıyla birisi ifrat, diğeri tefrit. İki uç. Biz ondan dolayı diyoruz ki İslam'da hem şahsiyet vardır, insan vardır. Ama aynı zamanda işte ailenize iyi davranın, komşunuza karşı saygılı olun, millet ve ümmete karşı şu iyiliği işte emredin, kötülükten nehyedin gibi insanın ikili dünyası birlikte ele alınıyor, birlikte değerlendiriliyor. Bu akımlar sonuçta hem bizim dil dünyamızı, kültür dünyamızı ters yüz ediyorlar, dalga geçiyorlar, ironi yapıyorlar. Aynı zamanda despotizm diyeceğimiz bir takım tutumlar geliştiriyorlar. İşte homofobik damgalayarak bu despotizmin
sizin bir yansıması olarak. Sizin sesinizi kesmeye çalışıyor eleştirdiğiniz zaman.
Eleştirdiğiniz zaman linç etmeye başlıyorlar sizi. Yani insan düşmanlığıymışsın gibi, efendim insanların yok tercihlerine karşıymışsın gibi vesaire. Yani tercih dediğimiz zaman iyiye doğru iyiler vardır, doğrular vardır, iyi ve kötü arasında vardır. Burada tercih yapılır.
Yok, o diyor ki benim tek iyi doğrum, canım ne istiyorsa o diyor.
Bir de bizim bunu da net biçimde koymamız gerekir. Bizim için eşcinsellik, homoseksüellik, Kur'an-ı Kerim'de homoseksüellik açık bir biçimde sapkınlık olarak değerlendiriliyor. Habis Tabii. olarak değerlendiriliyor. Tabii. Ahlaki bir meseledir. Bir sapkınlığı ifade eder. Patolojiyi araştırıyorlar. Tıpçıların bir kısmı mesela patolojik boyutları da var burada diyor.
Tabii.
Tümüyle patoloji olmasa da bir kısmı Hocam, boyutlarıyla patolojiktir diyor mesela.
Ben orada şimdi tam oraya geldiniz müsaadenizle evet. Şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi evet, mesela demin dedik Nevzat Tarhan Hoca'nın araştırmasını söylüyor. Ama diyelim ki bir patoloji var.
Evet.
İşte XY koordinat kromozom dengesinde erkek olmasına rağmen bir patoloji oluştu. Tamam da. Şimdi la teşbih, görme özürlülüğü de bir patoloji değil mi? Tamam. Paraza Allah muhafaza ben görme özürlüyüm.
Evet.
Şimdi benim ayıplanıp ayıplanmamam ayrı. Ama ben kalkıp da ben görme özürlüyüm. Doğrusu bu. Hadi önüme gelenin gözünü çıkartacağım diye elime bıçak alıp sokağa çıksam ne dersiniz?
Evet.
Ya bundan ne farkı var bunun?
Sosyal patoloji bu da yani.
Sosyal patoloji. Yani. Sosyal de değil. Bu ne? Şimdi şunu yani düşünelim. Eksajere ediyorum. Evet. Toplumun tamamı eşcinsel oldu. Nesil ne olacak?
Evet.
Kimle üreyecek nesil? Bu toplumun intiharıdır yani netice itibariyle.
Kesinlikle. Yine Halit Bey mesela bu eşcinsellerin hayatları araştırılıyor. Hayatlarını sürdürme süreçlerine bakılıyor. Böyle istikrarlı, devam eden, sağlıklı, huzurlu bir hayat yok. Bunlar yani efendim erkek olan bir süre sonra kadın olayım, başka bir süre sonra başka bir şey olayım gibi bir takım davranışlar.
Demin dedik ya, fren bir kere boşalınca evet, patoloji halinde.
Tutarsızlıklar ve dengesizlikler devam ediyor hep. O nedenle bu normal yaşanacakmış gibi bir ideoloji olarak pompalanıyor. Hiçbir zaman bu normal bir yaşam durumu değil, normal bir tecrübe değil.
Değil.
Psikolojik açıdan da insanları dengesizleştiren, sosyal olarak da çevresiyle hep uyumsuzlaştıran, ne kadar insanlar bunu normal bakarsa baksın, bu hiçbir zaman normal olacak bir şey değil. Çünkü fıtrata aykırı. Hem biyolojik olarak nasıl bahsettik, insanlar kadın ve erkek olarak, eril ve dişil olarak dünyaya geliyorlarsa, fıtrat olarak da biz eril ve dişil olarak dünyaya geliyoruz. Bizim ruhsal kodlarımıza da eril ve dişilik yerleştiriliyor. Ama doğumla birlikte bir takım patolojik, biyolojik durumlar varsa o konularda mesela insanlar tercih eder. Hangi tarafı ağır basıyorsa bunun için bugün operasyonla
Tabii.
bu erkek veya kadın olma tercihinde ama bulunma imkanı
var. Ama bir tercih yapılır ve bir saf belirlenir.
Bir saf belirlenir ve hayatını insan ona göre istikrarlı bir biçimde sürdürür. O nedenle efendim doğuştan hiçbir özellik gelmiyor demek çok büyük bir yanlışlık. Hem bizim ruhsal doğamız, fıtratımız hem de biyolojik doğamızda bu özellikler, bunlarla dünyaya geliyoruz. Dünyada da biz bunların üzerine yeni şeyler ekliyoruz. Dediğimiz gibi, birinci bölümde de anlattığımız gibi. O nedenle bunların yeni argümanları hem söylem üstünlüğünü sağlamaya yönelik çok fütursuzca bir dil kullanıyorlar, ötekileştiriyorlar, aşağılıyorlar, yukarıdan bakıyorlar. Yani mesela Fransız meclisinde karar aldırttılar. Fransız toplumunun %5'i bunlarla, yani böyle bir yönelim içindeyken %95'i böyle değil, ama buna rağmen anne ve baba ifadeleri kullanılmayacak diye şey çıkardılar, kanun çıkardılar.
Fransa'da.
Birinci ebeveyn, ikinci ebeveyn olacak deniyor. Şimdi bu despotizm değil mi yani hakikaten?
Tabii.
Bir çocuk sahibi olan kadına anne, babaya da erkeğe de baba denilecek. Ya derdiniz ne yani? İnsanlar hocam, asırlarca bakın, bu tecrübeyi yaşamışlar.
Kamu böyle hukukçuları şöyle bir şey
kavramlaştırmaya der gitmişler yani.
Kamu hukukçuları şöyle bir şey der. Çoğunluğun tahakkümü kötü bir şeydir.
Evet.
Ama en fecisi azınlığın tahakkümü. Ağır.
Azınlığın,
burada azınlığın tahakkümü.
Yani bu şeye benziyor. Esed nasıl ki diyelim ki.
%5.
Nusayri.
Aynen öyle.
Değil mi? Bir mezhep ve bu mezhebin ideolojisi ve
devlet
bazı ideolojisi.
Yap.
Devlet ideolojisini yapıp %90'ını, hadi 90 diyelim,
tabii
%10
tabii
diyelim, %90'ını bununla yönetiyorsa bir sürü katliamlar, baskılar, değil mi? İşkencehaneler vesaire kuruyorsa aynı şey burada da yani. Bir azınlık dediğin gibi %5 kalkıyor, biz doğruyuz, sesinizi çıkarmayın diyor. Biz özgürlükçüyüz diyorlar. Bir de bunları destekleyen çok ciddi bir kültürel network var şimdi.
Oluşturuluyor
yani
şu anda. Sermaye network'ü var. Doğru.
Değil mi? Dizi filmleri, birçok dizilerde, birçok filmlerde artık bunları normal gösteren şeyler koyuyorlar. Mesela
başka şeyler var hocam. Ben mesela bir iki yerde dikkatimi çekti. Bazı büyük markalar özellikle hazır giyimde.
Evet.
Bir, bunu ürün bazında pompalamaya başladılar. Cinsiyeti ortadan kaldırarak ilk önce. Mesela unisex diye bir şey çıktı. Ne demek unisex?
Evet. Halbuki yok böyle bir şey. Yani.
Biz
unisex
Müslümansak,
diye bir şey yok.
Peygamberimiz buyuruyor ki kadına benzemeye çalışan erkeğe, erkeğe benzeyen kadına Allah lanet etsin buyuruyor.
Bu
sen unisex
yani
diyorsun. Unisex. O da geçti. Şimdi bir iki yerde dikkatimi çekti AVM'lerde. Bazı markalar mutlaka bu tip bir patolojisi olan tezgahtar çalıştırmaya başladı.
Tabii.
Bir bakın, dikkat edin. Bunun ben bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Yani o küçücük çocuklara veya oraya giden insanlara, insan çünkü bir şeyi, en pis kokulu ortama girin hocam, 3 dakika evet sonra burnunuz o kokuyu almamaya başlar.
Tabii. Aynen öyle.
O şeyi oluşturmak için bir altyapı hazırlanıyor şu anda ciddi şekilde. Büyük oranda da mesafe kat ettiler sanki.
Yani bunu hem mesela Birleşmiş Milletler gibi uluslararası bir kuruluş destekliyor. Hem de burada marka isimlerini söylemek doğru olmadığı için küresel olan şirketler var, markalar
evet
var. O da şunu yansıtıyor. Yazımdan da bahsettim. Bu şirketler ulus devlet gibi rol oynamaya heh başladılar. Yani norm koyuyorlar. Hukuksal olarak şirketlerin sizin alanınız.
Evet.
Hukuksal ya, kural, norm koyma hakları var mıdır?
Yok.
Yani? Ama kalkıyorlar şimdi
egemenlik
bizim
tartışmasına,
değil
gider
mi? Mahremiyet hayatımızla ilgili.
Tabii.
Kültürel hayatımızla ilgili norm koyuyorlar ve bizi buna zorluyorlar.
Aslında bu şöyle tehlikeli hocam. Siz sosyologsunuz, daha iyi bilirsiniz. Hukuk aslında sosyolojinin, ekonominin, evet, tarihi birikimin, kültürün oluşturduğu yapıyı formüle eder.
Evet.
Yani hukuk kendi kendine bir formülasyon kuruyorsa o sağlıklı olmaz. İşte bunlar daha derinden, alttan bunun sosyolojik, ekonomik ve kültürel altyapısını hazırlıyorlar. Şimdi
evet
bir örnek ben not etmiştim, burada sorayım. Bugün 15-16 yaşında iki tane çocuk. Allah muhafaza. Biz
evet
eşcinsel birliktelik yaşayacağız deyip evlerine sırtını dönse, bir eve çıksa.
Evet.
Bu bir suç mudur? Şöyle bir zihnimi yokluyorum. Bizim ceza kanununda alenen hayasızca hareket diye bir kabahat türü bir şey vardı. Çok basit bir şey. Ama aynı 15-16 yaşındaki bir kız, bir oğlan annelerinin babalarının rızasıyla evlenseler,
değil mi?
Suçtur.
Suçtur. Böyle de enteresan
böyle
bir şey
var. Şimdi İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de, diyeyim buna. Evet, Medeni Kanun'un evet. garabeti deyin. Aynı yani
çok doğru.
16 yaşında iki erkek Allah muhafaza biz eşcinsel olduk beraber yaşayacağız dese. Tabii. Savcı bakmaz dönüp. Evet. Çünkü öndeki mevzuat öyle. Ama 16 yaşında bir kız bir oğlan biz evlendik annemiz babamızın rızasıyla dese alıp hapse atıyorlar adamı.
Evet maalesef.
Dolayısıyla burada hukuki anlamda da çok ciddi goller yemişiz ve yemeye de devam ediyoruz. Devam Bunu da bir göz önüne alıp bir çalışma yapmak belki de lazım.
Yani bu Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde bu tür şeyleri herhalde bu golleri yedik.
Evet. Maalesef.
Biz Avrupa ile entegrasyon sürecinde Türkiye'de bir takım siyasal baskılardan kurtulalım. Daha siyasi bir özgürlük olsun diye bir çaba içinde hareket ederken muhafazakar kesim, muhafazakar ya. Siyasetler. Ama adamlar da bu arada
kontrpiyede kaldık.
Futbol kültürlerini bize dayatmışlar. Yani biz Avrupa'nın kültürüne muhtaç değiliz. Zaten Avrupa'nın evlilik kültürü, cinsiyet hayat kültürü, mahremiyet kültürü dağılmış yani.
Yok.
Değil mi? Madde bağımlılığı yüksek, alkolizm yüksek, aile yok. Ondan
nesil
sonra
yok. Çocuk yok.
Çürümüş bir toplum bu açıdan. Hakikaten çürümüş bir toplum.
Kendileri de farkında bu çürümüş.
Kalkıp Avrupa'nın bu alanlarla ilgili neyi örnek alacağız yani?
Daha da garip hocam, daha da üzücü olanı. İngiltere kalkıyor. Diyor ki ben diyor senin para birliğine girmiyorum diyor.
Evet.
İngiltere tamam Brexit'te de ama Brexit'e kadar da sterlini kullanmaya devam etti.
Devam etti.
Şimdi bunu deyince bir şey olmuyor da.
Evet.
Ben kalkıp da bir dakika kardeşim ben 4000 yıllık bir milletim 1000 evet. yıllık da bir Müslüman milletim evet. benim kendi örfüm adetim geleneğim göreneğim bu konularda buraya katılmıyorum deme dirayetini gösteremiyoruz.
Evet.
Demek ki diyorum biraz da ironi kullanayım İngiliz'in sterlini biz evet. Müslüman Türk milletinin örf aile ve dini değerlerinden daha kıymetli İngiliz'e
daha
göre.
Kıymetli maalesef.
Bırakmışız yani.
Maalesef. Bu onursuzların bir de yaptığı örgütlü bir çalışma filmlerde sık sık bu figürleri oynatmak bir
kanıksamaya sebebiyet
ve bunları da çok mazlum, çok mağdur, çok iyi insanlar diye göstermek çabaları var.
Aynen öyle. Çok saf, çok temiz, çok iyi kalpli insanlar falan.
Böyle bir şey yok ve hakikaten dediğim gibi o araştırmalarda gördüğümüz zaman bu kesimden insanlar hiç de böyle mazlum insanlar, hiç de böyle hayatı çok huzurlu, mutlu insanlar değil.
Değil.
Huzur ve mutluluk gövdeyle tanımlanacak bir şey değil. Huzur ve mutluluk daha geniş bir şeydir. İnsanın ruh dünyası ile ilgili, değerler dünyası ile ilgili, toplumsal dünya ile ilgili, Rabbi ile ilgili, maneviyatla ilgili, metafizikle ilgili bir şey. Avrupa'nın bütün o refah düzeyinin yükselişine rağmen saadet ve mutluluk üzerinden giderek yorumladığımız zaman o teknolojik düzeyin yüksekliği oranında bir mutluluk yüksekliğinden bahsetmek kolay
hiç
değil.
Hiç alakalı yani. Depresyon değil hocam. En basit yani. Bir psikolog araştırmasına bir araştırsın veya bakalım yani.
Evet.
Maddi seviyeye geliştikçe işte Baltık ülkeleri, Avrupa, Kuzey Avrupa ülkelerindeki depresyon oranı ne?
Evet.
Antidepresan ilaç kullanım oranı ne?
Evet.
Gidelim bir de doğuda geri kalmış toplumlara bakalım onların tırnak içerisinde ifadeleriyle. Mutluluk evet. oranı ne? Depresyon. Tabii bir de şöyle bir şey var hocam. Belki oraya bir değinmek lazım. Biraz vaktimiz daraldı hatta bitti gibi programımız ama oradan isterseniz bir kapı açıp bırakalım. Yani sizin buyurduğunuz gibi fizyolojik fıtrata uymayan psikolojik bir mutluluk da olamıyor aslında.
Kesinlikle.
Yani bu da mümkün değil.
Mümkün. Evet. Bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Yani huzur, mutluluk tamamlamayla
doğru.
kemalatla olan bir şey beden ve ruh bütünlüğüyle gerçekleşebilir.
Siz orada fıtrata aykırı. Ha şu var yani özürlü bir vatandaş mutlu olamaz mı? Hayır dediğimiz bu değil.
Tabii.
Dediğimiz bu değil. Ama siz kendi yaratılış fıtratınıza göre biçimlendirilen fizyolojiyi bozarak mutlu olmanız mümkün değil evet. yani.
Bizim bu konularda Müslümanlar olarak acilen hani benim çocuğumdur özgürlüğünü kullansın tercih etsin vesaire bu tür ifadeler tehlikeli. Müslümanın kendi çocuğunu İslam'la ilgili doğrularla ilgili hakikatlerle ilgili bilgilendirme mesuliyeti var.
Elimiz, hatta yönlendirme.
Yönlendirme mesuliyeti var. Kendimiz yapabiliyorsak kendimiz yapamıyorsak bu alanda yetkin olan güvendiğimiz insanlarımız var, alimlerimiz var, hocalarımız var. Değil mi? Onlara yönlendirmek, onlar veya onlara abilik yapacak yetkinlikte olan kardeşlerimiz var. Onlardan yararlanmamız, onlardan destek almamız gerekir.
Hocam program başında ifade etmeye çalıştığım bir şeyle müsaadenizle bitireyim. Şuna buyurun. O zaman dönüp bakalım biz Müslümanlar olarak. Yani bugün bir ehli dünya aile çocuğunun dünyevi anlamda kendine göre belirlediği kariyer planına sahip olabilmesi için
evet.
ne kadar çalışıyor? Değil o çocuğu mi? Nasıl bir tahakküm altına alıyor?
Evet.
Özgürlük. Nerede altına. Özgürlük? Tahakküm evet, altına evet, alıyor hocam evet. çocuğu. Evet. 8-10 yaşındaki çocukları gece 11'lerde kurslara gönderiyor.
Evet. Evet.
Değil mi? Ama aynı çocuk mesela namaz kılacağım desin yok. Değil. Biz gerçek istikbal dediğimiz çocuğun ahiret hayatı için o çocuğu tahakküm doğru bir ifade değil. Nasıl yönlendiriyoruz veya yönlendirmiyoruz. Evet, evet. Orada saldım çayıra diyoruz. Yani o tarafın gösterdiği dünyevi ikbal hassasiyetini biz öbür tarafta gösteremiyoruz maalesef. O da tabii büyük bir bereketsiz olarak karşımıza
yani
çıkıyor.
Çocuklarımızı gönderdiğimiz üniversiteler tabii. çok önemli. Liseler çok önemli. Ortamlar çok önemli. 14 yaşlarında başörtülü bir kızı yanıma getirdiler. Deist olduğunu söylüyor ve kız ortaokuldan bir liseye gidiyor. Fen lisesi ve oradaki arkadaş çevresinin etkisiyle bu düşüncelere evet. yöneliyor. Dolayısıyla çocuklarımızı gönderdiğimiz ortamlara dikkat edelim. Sadece dünyevi kazançlar, başarılar değil, bu imanını koruyacak, ruhunu ya. Koruyacak yerler olmasına da dikkat etmemiz gerekiyor.
Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Muhterem Erkan Radyo'nun dinleyenleri, BİP 40 Ambar programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta dilimizin döndüğünce bu çarpıtılmış ifadeyle dilimize almayı bile zül görüyoruz. Onursuzluk haftası evet. diyelim onlar adına. Bir haftaya dair görüşlerimizi paylaşmaya çalıştık sizlerle. Önümüzdeki hafta farklı bir gündemde herhalde bir hafta daha mı birlikteyiz hocam? Bilemiyorum durumu. İnşallah. Karşınızda olacağız. Hepinize Allah'a emanet ederiz efendim.